Ayrım 16.
Bu durumda tavuk önce duraksayacak, epey zaman geçirdikten sonra eğer yeterince acıktıysa karşıya geçecektir. Böylece görülmektedir ki parmaklığın arasından geçmeyi bir bedel olarak değerlendirmekte ve bu bedeli ödemeyi bazen göze almaktadır. Tavukların dar aralıklardan geçmesindeki bu isteksizlikleri farklı zeminlerin onlar için ne kadar önemli olduğunu gösterir. Oxford Üniversitesi'nden Norma Bouvier bu amaçla tavuklar için tel örgü, çerçöp, çimen gibi malzemeden değişik zeminler hazırladı. Tavukların istediklerini elde etmek için bazen hiçbir bedel ödemek zorunda olmayacağı, geniş bir aralıktan geçerek, bazen de dar bir aralıktan sıkışarak geçip en çok 9 santim genişliğinde bir bedel ödeyeceği şekilde düzenleme yaptı. Tavukların elde etmek isteyebileceği başka nesnelerle bir kıyaslama yapabilmek için onlara yine geniş bir aralıktan rahatça ya da dar bir aralıktan sıkışarak geçip ulaşacakları folluk, tünek, yem ya da öteki tavukların yanına gitme olanağı gibi fırsatlar sağladı. Eğer eşinebilecekleri bir toprak ya da yumurtalarını bırakabilecekleri bir folluk bulmak onlar için önemli ise bunu elde etmek için her bedeli ödeyebileceklerdi. Bu bir yerin araştırması tavukların yumuşak malzemeden yapılmış zemine, yeme ve folluğa ulaşmak için tekrar tekrar dar aralıklardan geçtiklerini ortaya koydu. Özellikle her gün yumurtlayacakları zamandan hemen önce folluklara karşı gösterdikleri tepki çok dikkat çekiciydi. Bu sırada her şeyi bir tarafa bırakarak çılgınca bir folluk aramaya başlıyor ve bunu elde etmek için de parmaklıkların arasından geçmeyi göze alıyorlardı. Tavukların yumurtalarını bırakmak için uygun bir yer bulmaya bu kadar önem vermeleri, folluksuz kafesler içinde beslenen milyonlarca tavuğun her gün en azından bir kez aradığını bulamaktan dolayı büyük bir çöküntü yaşadığını düşündürmektedir. Eşinebilecekleri bir malzeme ve folluğun tavuklar için ne kadar önemli olduğunu değişik bir açıdan sergileyebilmek amacıyla bu bir yerin tavukların diğer tavuklara gösterdiği tepkiyle ilgili araştırmasının sonucuna bakabiliriz. Tavuklar çok sosyal hayvanlardır ve yalnız olmaktansa başka kuşlarla, özellikle de tanıdıklarıyla birlikte olmayı tercih ederler. Kümes arkadaşlarıyla birlikte ya da yalnız olma arasında bir seçim yapma fırsatı tanındığında çoğunlukla arkadaşlarına katılmayı, en azından onlara yakın olmayı seçerler. Buna rağmen bu bir yer tavukların arkadaşlarına ancak toprak ve folluğa olduğu gibi dar bir aralıktan zorla geçerek ulaşabilecekleri bir deneyi yaptığında onların bu dar yerden geçmediğini saptadı. Ortaya çıktı ki tavuklar eşinebilecekleri bir zemine kavuşmak için ödemeye göze aldıkları bedeli öteki kuşlarla birlikte olmak için ödemeye istekli değillerdi. Bu sonuç çok dikkat çekiciydi. Çünkü tavuklar yaşamlarının büyük bölümünü birbirleriyle ilişki içinde geçirdiğinden sosyal hayatın onlar için önemli olduğunu düşünebilirdik. Yaban tavukları ve açıkça beslenen tavuklar çoğunlukla bir arada dolaşırlar ve kendi grupları içinde çok keskin bir hiyerarşi vardır. Buna rağmen tavukların toprakta eşinmeye, doğal biçimde beslenmeye ve bir folluk bulmaya sosyal ilişkilerden daha çok önem verdikleri görülmektedir. Böylece görüyoruz ki bir hayvanın istediğini elde etmesi için belirlenen bedeli deneyde akıllıca kullanarak o hayvan için neyin önemli olduğunu araştırabiliriz. Şimdiye kadar yumurta tavuklarından örnekler verdim. Çünkü bu hayvanları oldukça yakından tanıyorum. Ama bu yaklaşım herhangi bir hayvana da uygulanabilir. Örneğin çok farklı iki hayvan türünü ele alalım. Domuzlar ve kavgacı siyan balıkları. Domuzlar ele aldığımız araştırma yöntemi açısından ideal hayvanlardır. Çünkü akıllıdırlar ve yiyeceğe ulaşabilmek için gösterdikleri hırslı çabaya direnebilecek güçte bir düzenek kurulursa deneylerde çok uyumlu davranırlar. En iyi yöntem burunlarıyla itebilecekleri güvercinin gagalama tuşuna benzeyen sağlam bir metal panel yapmaktır. Heyecanla haykırarak başlarını panele vurur ve doğru cevap verdiklerinde kendilerine verilen yiyeceğin üzerine atılırlar. Öyle ki domuzlarla yapılan bir eğitim çalışması sırasında çıkan sesler sanki orada büyük bir felaket yaşanıyormuş ya da şiddeti hedef olan birisi acı içinde çığlık atıyormuş gibidir. Deneyde kullanılan malzemenin yeterince sağlam olması şartıyla domuzlar paneli ittiklerinde kendilerine yiyecek verilebileceğini, ışıkların yanabileceğini ve saman bir yatağa ulaşmalarını sağlayan kapının açılabileceğini ya da araştırmacının ödül olarak seçtiği herhangi bir şeyin sağlanabileceğini kısa sürede öğrenirler. Almanya'da Trenthorst'ta araştırmalar yapan Leslie Matthews ve Jean Dadewig, domuzların yiyeceğe karşı istekleriyle karşılaştırıldığında başka bir domuzla birlikte olma fırsatını nasıl değerlendirdiklerini bulmaya çalıştılar. Domuzlar da tavuklar gibi çok sosyal hayvanlardır. Yapılan bir deneyde Tanıdıkları bir başka domuzla burun buruna gelme ödülü karşılığında paneli itmeyi kolayca öğrenmişlerdi. Paneli her ittiklerinde iki domuz arasındaki kapı yukarı kalkıyor ve böylece hayvanlar birbirlerini koklayabiliyordu. Başka bir deneyde de domuzlar ödül olarak verilen yiyeceği elde edebilmek için paneli itmeyi tahmin edilebileceği gibi hemen öğrendiler. Matthews ile Ludwig iki ayrı deney yaptılar. Birinde domuzlar paneli her itişlerinde 20 saniye süreyle bir arada olma fırsatı elde ediyor, diğerinde de 27 gramlık konsantre domuz yemi buluyorlardı. Her iki deneyde de domuzların ödüllerini elde edebilmek için göstermeleri gereken çaba giderek artırıldı. Böylece domuzların bir porsiyon yiyecek alma ya da arkadaşlarıyla bir araya gelebilme fırsatı için paneli önce 2, sonra 5, 10, 15, 20 ve nihayet 30 kez itmeleri istendi. Bu da bir ödülün bedelinin deneyin sonunda başlangıcından 30 kat fazla olduğu anlamına geliyordu. Görüldü ki yiyecek söz konusu olduğunda ödülün miktarında çok az bir değişiklik olsa bile domuzlar çaba göstermeye devam ediyordu. Yani sadece bir ödül için paneli defalarca itmeye göze alıyorlardı. İstenen bedeli ödeyerek daha fazla enerji harcıyorlardı. Belli ki yiyecek onlar için önemliydi ve bedeli ne olursa olsun onu elde etmeye çalışacaklardı. Buna karşılık sosyal ilişki fırsatına karşı davranışları çok farklıydı. Eğer başka bir domuzla 20 saniye süreyle birlikte olabilmek için tek yapmaları gereken paneli bir kez itmekse bunu duraksamadan yapıyorlardı. Ancak ödemeleri gereken bedel çok yükselirse yapmaktan vazgeçiyorlardı. Yani küçük bir çaba karşılığı başka bir domuzla koklaşmayı istekliydiler. Ancak eğer bunun için paneli birkaç kez itmeleri gerekiyorsa ödülü bu kadar çabaya değer bulmuyorlardı. Görülüyordu ki bu şartlarda domuzlar karın doyurmaya sosyal ilişkiden daha fazla önem veriyorlardı. Kavgıcı siyan balıklarının erkekleri de benzer şekilde sosyal ilişkiden çok beslenmeye öncelik vermekteydiler. Oysa saldırganlık özelliklerinden dolayı yetiştirilen bu balıkların saldırganca davranışa daha fazla önem verdikleri düşünülebilirdi. Kuşku yok ki siyan balıkları dövüşmeyi ya da en azından saldırganlıklarını sergileme fırsatını bir ödül olarak görürler. Toronto Üniversitesi'nde hayvan davranışı üzerinde araştırmalar yapan Jerry Hogan ve ekibi kavgıcı siyan balıklarına kendi görüntülerini yansıtan bir aynayı 20 saniye süreyle görebilme ödülü karşılığında kısa bir tünel boyunca yüzmeyi öğretmişlerdi. Tünelin sonunda ne yiyecek ne de gerçek bir rakip vardı. Ama erkek siyan balıkları aynadaki kendi yansımalarının gerçek bir balık olduğunu sanarak tıpkı canlısıyla karşılaştıklarında yaptıkları gibi solungaçlarını açıp yüzgeçlerini kabartarak onu korkutuyorlardı. Kendi saldırgan davranışlarının yansıması olan aynadaki görüntü onları daha da kışkırtıyor ve ışıklar söndürülüp ayna görünmez oluncaya kadar 20 saniye süreyle kendi kendileriyle yalancı bir dövüşe tutuşuyorlardı. Erkek siyan balıkları aynadaki görüntüye meydan okumayı öylesine bir ödül olarak görüyorlardı ki bunu yapabilmek için defalarca tünel boyunca yüzmeye göze alıyorlardı. Buna karşılık aynayı görmenin bedeli yükseltilerek tüneli 2, 3 ya da 6 kez geçmeleri gerektiğinde o kadar istekli olmuyorlardı. Harcamaları gereken çaba arttıkça istekleri azalıyordu. Aynadaki rakibi görebilmek için tüneli 6 kez geçmeleri gerektiğinde bu bedeli ödemeyi hemen hiç göze almıyorlardı. Öte yandan tünelin sonuna kadar yüzmenin bedeli yiyecek olduğunda bunu 6 kez yapma zorunluluğu bile onları caydıramıyordu. Yemeğin bedeli düşük olduğunda tünel boyunca bir kez yüzmek ne kadar istekliyseler bu bedel çok yükseldiğinde de sadece tek bir yiyecek için tüneli 6 defa geçmek aynı çabayı gösteriyorlardı. Bu şartlarda yiyecek onlar için dövüşmekten daha önemli görünüyordu. Şimdiye kadar gördüklerimizden açıkça anlaşılıyor ki hayvanları onlar için neyin önemli olduğunu sorma olanaklarımız çok geniştir ve sadece soruları nasıl doğru biçimde oluşturabileceğimize ilişkin hayal gücümüz sınırlıdır. Hayvanların bazı durumlardan kaçınmaları, bazılarına ise yönelmeleri gibi basit tepkiler onların neyi sevdiğini ya da neyi sevmediğine ilişkin ilk ipucunu verir. Çeşitli şeylerin bedelini yükselterek uyguladığımız yöntem ise daha da ileri giderek bu değişik şeylerin hayvanlar için ne kadar önemli olduğunu görmemizi sağlar. Hayvanlar sadece seçim yapmak ya da tercihlerini belli etmekte kalmazlar. Bizim yönlendirmemizle seçtiklerine bir bedel biçilebilir ve bir şeyin hayatlarındaki diğer şeylere göre ne ölçüde önemli olduğunu bize anlatabilirler. Bu alanda yemek işe yarar bir ölçüttür. Çünkü beslenme ihtiyacı hayvanların yaşam mücadelesinin evrensel bir parçasıdır. Her şeyden hatta beslenme fırsatından bile vazgeçecek kadar belli bir şeye öncelik verdiğini davranışlarıyla bize anlatan bir hayvan, aslında o şeye ne kadar önem verdiğini ve ona duyduğu ihtiyacın hayatında ne kadar büyük bir yer tuttuğunu bize söylemektedir. Duygulara sahip olmanın özelliklerinden birinin bir şeye ihtiyaç hissetmek, istediğimiz bir şeyi elde etme ya da istemediğimiz bir şeyden uzaklaşma arzusuna kapılmak olduğunu bu bölümün başında görmüştük. Duygusal yaşantılar sadece davranışın oluştuğu bedensel durumlar değildir. Bunlar bedenin tüm olanaklarının geçici olarak bir hedef üzerinde odaklandığı durumlardır. Öteki hayvanlarda da davranışların ve karar verme sürecinin belli ihtiyaçlar tarafından yönlendirildiğini, bunun büyük çaba harcama ya da başka şeylerden vazgeçme pahasına gerçekleşebileceğini şimdiye kadar görmüş bulunuyoruz. Dolayısıyla kendi dünyamızda duygu olarak tanımladığımız şeylerin önemli bir kısmının öteki hayvanlarda da var olduğunu görmekteyiz. Bizlerin açken yemek yediğimizde ya da güvenli bir yer bulduğumuzda hissettiğimiz gibi olumlu duygularımız vardır ve bunları yaşamamıza neden olan hareketleri tekrarlamak isteriz. Ayrıca aç kalmak, arkadaşların kaybı, yaralanmak gibi durumlardan kaynaklanan olumsuz duygularımız da vardır. Bunlara yol açan durumlardan da kaçınmak isteriz. Bizim gibi öteki hayvanlarda tekrarlanmasını isteyecekleri ve bunu yapmayı öğrenecekleri durumlar yaşarlar. Tabii bir daha yaşamamak için her çabayı gösterecekleri durumlarla da karşılaşırlar. Dolayısıyla bu açıdan da bizimle öteki hayvanlar arasında hafife alınmayacak kadar dikkat çekici paralellikler görmekteyiz. Peki ama bu yeterli midir? Duyguları isteme ya da kaçınma eğiliminde olmak şeklinde tanımlamak, bu durumlar beynin karar verme sürecine egemen olsa bile yeterli midir? Duyguların en önemli boyutu olan acı çekme, haz, ağrı, yalnızlık, neşe ve duygusal olarak tanımladığımız öteki bütün deneyimleri bilinçli farkında olma durumunu göz ardı etmiş olmuyor muyuz? Duygularımız sadece ne yaptığımız değil, bunun çok ötesinde yaptıklarımız hakkında ne hissettiğimiz değil midir? Öteki hayvanların da duyguları olup olmadığını araştırırken bir şekilde bunların varlığını belirlemiş olabiliriz. Ama onların da bizim gibi hissedip hissetmediklerine ilişkin hayati soruya henüz cevap vermiş değiliz. Bu sorunun cevabını hala bilmediğimizi öğrenmek sanıyorum sizi şaşırtmayacaktır. Öteki hayvanların davranışını ve fizyolojisini istediğimiz kadar araştırsak da onların yiyecek bulma saplantılarının bizim aşık olarak adlandırdığımız hoş olmayan duyguyla birlikte yaşanıp yaşanmadığını ya da yavrularını kıskançlıkla korumalarının bizlerdeki gibi sevgi ve koruma duygularıyla bağlantılı olup olmadığını kesin olarak bilemeyiz. Daha önce gördüğümüz gibi öteki insanların neler hissettiğini kesin olarak bilebilmemiz konusunda da benzer sorunlarımız var. Ama bu yine de kendimizi onların yerine koyarak aynı şeyi yaptığımızda onların da aşağı yukarı aynı şeyi hissettiğini varsaymamızı engellemez. Başka bir deyişle, onların kişisel dünyasıyla bizimki arasındaki mantıksal açıdan aşılması mümkün olmayan mesafeyi benzerlikten hareketle aşmaya çalışırız. Başka insanların nasıl davranacağını anlayabildiğimiz ve öngörebildiğimiz için de benzerlikten yola çıkmak yöntemi doğru görünmekte, mantığı bir tarafa bırakmanın getirebileceği suçluluk duygusuna yol açmamaktadır. Bu yöntem aslında ne kadar imkansız da olsa normal ve mantıki bir davranış gibi görünmektedir. İnsanlarda benzerlik kurarak başkasını anlama, bilinmeyen bir yaratığın karanlık zihnine zıplayarak atlama şeklinde değil, bir dizi küçük adımla gerçekleşir. Bazı yönlerden birbirimize o kadar benzeriz ki, bu benzerlikten yola çıkarak başkasının zihnine girebilmemiz, yolda yürürken bir döşeme taşından diğerine adım atmak gibidir. Önümüzdeki mantık boşluğunu hiç de çaba göstermeden atlayabiliriz ve başka insanların neler yaşadığı ya da hissettiğini bilemeyeceğimizde ısrar etmek saçma görünür. Öteki insanların davranışlarına bakarak duyguları hakkında oldukça doğru tahminler yapabileceğimizden emin olmamızın nedeni tabii ki başkalarıyla kendimiz arasındaki hem görünüş hem de davranış benzerliğidir. Öteki türler söz konusu olduğunda ise benzerlik çok daha azdır ve başka insanları anlamak için kurduğumuz küçük benzerlikler bu durumda bize bilinmeyen bir gezegene uzay aracı göndermek gibi gelebilir. Ancak Kanadalı fizyolog Michael Kabanak'ın yaptığı bir dizi dikkate değer deney, öteki türlerle benzerlik kurmak için gerektiğini düşünebileceğimiz zihinsel sıçrayışları daha kolay gerçekleştirebilecek boyutları indirmiştir. Hatta denebilir ki bazı duygular için bu sıçrayış öteki insanlara uyguladığımız boyutlara indirilmiştir. Döşeme taşları belki kendi türümüzde olduğundan daha aralıklı olabilir. Belki ırmağı kolayca köprüden değil de taşlara basarak geçmek zorunda kalabiliriz. Ama önümüzdeki yol bellidir ve bu yolda yürümek için küçük bir çaba yeterli olacaktır. Michael Kabanak, fizyoloji, davranış ve bilinçli duygular arasında işlevsel temelde yakın bir bağlantı olduğunu düşünmektedir. Örneğin, açlık duygusunu beslenme ihtiyacını karşılama ve yiyecek bir şeyler bulma düzeninin bir parçası olduğu için hissettiğimizi savunur. Ona göre korku ve acıyı da vücudumuzun yaşamımızı tehdit eden durumlardan kaçınmasını sağlayan bir yol olduğu için hissederiz. Bu konuda bir tereddüdü yoktur. Bilinçli deneyimlerimiz yaşamamıza yardımcı oldukları için vardır. Yaptığı deneyler bizim sistemlerimizin fizyolojik ve davranışsal yönlerinin öteki hayvan türlerinin bu yönleriyle birbirine çok benzediğini göstermektedir. Öyle ki bilinçli deneyimlerin de benzer olduğunu varsaymak için yapmamız gereken zihinsel sıçrayış en aza iner. Kabanak'ın deneylerinden biri, farelerle insanların şekerli maddelerin tadına nasıl tepki gösterdikleriyle ilgiliydi. İnsanlarla yaptığı deneyde belli konsantrasyonda bir şekerli eriyik hazırlayarak deneklerin bunu tatmalarını ve ne hissettiklerini anlatmalarını istemişti. Denekler deneyimlerini tam olarak tanımlayabilmek için tattıkları içeceği ne ölçüde lezzetli buldukları konusunda bir not vereceklerdi. Çok lezzetli bulurlarsa +2, lezzetli bulurlarsa +1 olarak puanlamaları istenmişti. Eğer içecek kendilerine göre çok kötüyse -2, kötüyse -1, ne iyi ne de kötüyse, yani nötrse 0 puan vereceklerdi. Kabanak deney sonucunda ortaya çıkan puanları kullanarak insanların aynı eriyi farklı durumlarda, örneğin yemeğin üzerine ya da başka bir tatlı içeceğin hemen ardından içtiklerinde nasıl değerlendirdiklerini gösteren bir grafik çizdi. Tahmin edilebileceği gibi şekerli eriğin lezzet derecesi bu durumlarda büyük ölçüde düşüyor, daha sonra yeniden yükseliyordu. Kadın deneklerde şekerli maddelerin lezzet derecelendirmesi aynı zamanda adet dönemiyle de bağlantılı olarak değişiyor. Tatlı yiyecekler belli zamanlarda daha çok hoşa gidiyordu. Kabanak daha sonra aynı deneyi tıpkı insanlar gibi şekerli sıvılardan hoşlanan farelerle yaptı. Tabii ki farelerden içtikleri hakkındaki kişisel değerlendirmelerini bildirmelerini isteyemezdi. Bu yüzden farelerin değişik durumlarda ne miktarda sıvı içtiklerini temel alarak benzer bir puanlama oluşturdu. Elde ettiği sonuçlar gösterdi ki farelerin sıvıyı ne miktarda içtiklerine dayalı puanlar insanların yaptıkları lezzet değerlendirmesiyle hemen hemen aynıydı. Yani henüz yemek yemiş bir insan şekerli içeceğin kendisine pek hoş gelmediğini söylerken biraz önce karnını doyurmuş bir fare de sıvıdan çok içmiyordu. Uzun süredir bir şey yememiş olan bir insan içeceği çok lezzetli bularak +2 puan verirken benzer şekilde aç bir fare de sıvıdan çok miktarda içiyordu. Biri insanların içtikleriyle ilgili bilinçli deneyimlerine dayalı değerlendirmelerini, diğeri farelerin içtikleri sıvı miktarını temel alan iki grafik birbirlerine o kadar benziyordu ki eğer durumu bilmeseydiniz her ikisinde de ölçümün tamamen aynı şekilde yapıldığını düşünebilirdiniz. Elde edilen bu sonuçlar insanlarla farelerin arasında benzerlik kurmak ve sadece davranışlarının değil bilinçli deneyimlerinin de benzer olduğunu düşünmek için güçlü bir delildir. Bizler eğer biri içli sıvıyı çok lezzetli olarak tanımlarsa onun aynı tanımı yaparken bizim hissettiklerimizi bilinçli olarak hissettiğini varsayarız. Kendimizle öteki insanlar arasında kolaylıkla benzerlik kurarak. İnsanlarla fareler de yemeğin ardından görülen davranışsal ve fizyolojik değişikliklerdeki güçlü benzerlik yüzünden daha riskli sanılan bizlerle onlar arasında benzerlik kurma yönteminin o kadar da tuhaf olmadığı ortaya çıkmaktadır. Birçok araştırmada insanlarla farelerin vücutlarının açlığa benzer şekilde tepki gösterdiği görülmüştür ve bu yüzden örneğin oburlukla ilgili araştırmalarda çoğu zaman insan yerine fare kullanılır. Tabii farelerin insan vücuduyla benzer tepkiler vermelerine rağmen bilinçli deneyimlerden yoksun olmaları da bir olasılıktır. Fareler hiçbir duyguya sahip olmayan küçük makineler, bizler de vücutlara benzer şekilde çalışan başka makineler olabiliriz ve biz bilinçli deneyimler yaşarken fareler bundan yoksun olabilir. Bu mümkündür ama farelerin yemek konusunda sadece fizyoloji ve davranışla bize benzemekle kalmadığı, aynı zamanda açlıklarını gidermede bilinçli deneyimler yaşadığı olasılığı daha akla yatkın görünmektedir. İnsanlarla fareler arasındaki benzerlik sadece tat duyusuyla sınırlı değildir. Kabanak, farelerle insanların sıcaklık değişimine ne şekilde tepki gösterdiklerini bulmak için de deneyler yapmış ve bu konuda da yakın benzerlikler olduğunu ortaya çıkarmıştır. İnsanların o anda sıcaktan bunalmış ya da üşümüş olmalarına bağlı olarak 20 derecelik bir sıcaklığı çok iyi ya da çok rahatsız edici bulmalarına benzer bilinçli deneyimlerinin paraleli kendilerine havayı ısıtan ya da soğutan bir tuş sağlanan farelerde de görülmektedir. Eğer beyinlerinde sıcaklık hissi oluşmuşsa ortamı soğutarak kendilerini serinletirler. Eğer üşümüşlerse vücutlarını ısıtırlar. Biz bulunduğumuz ortamın sıcaklığı vücut sıcaklığımızdan çok farklıysa sıcaklığın rahatsız edici olduğunu düşünürüz. Fareler de eğer bulundukları yerin sıcaklığı vücut sıcaklıklarından çok farklıysa tuşları kullanarak sıcaklığı yükseltirler ya da düşürürler ve fark ne kadar büyükse bunun için o kadar çok çaba harcarlar. Bu kez de en basit yani en az özel kanıt gerektiren varsayım farelerle insanların gözlemlediğimiz kadarıyla sözlü bildirim ya da davranışlarıyla benzer özelliklere sahip olmaları nedeniyle gözlemleyemediğimiz yönleriyle de bilinçli deneyimler birbirlerine benzedikleridir. Dolayısıyla öteki türlerinde bilinçli deneyimler yaşadığı sonucuna varabilmemiz için son tahlilde benzerlikten hareket etme yöntemine başvurmamız gerektiği halde bu sözünü ettiğimiz yöntemin çok sınırlı bir biçimi olacaktır. Ve hayvanların her yönüyle bize benzediği iddiasının çok uzağında bulunacaktır. Benzerlikten hareket etme yönteminin bu şekilde asgari düzeyde kullanılması, duygusal yaşantıları bilinçli farkında olma konusunda öteki türlerin temelde bizimle aynı platformu paylaştıkları dışında bir bilgi sağlamamaktadır. Onlar da hoş olmayan duygusal yaşantıları bilmektedirler. Bizler kendi dünyamızda bu deneyimleri acı, umutsuzluk, özlem, keder gibi olumsuz duygular şeklinde gruplandırabilir ya da bunları sadece tatsız, ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken ya da acı verici olarak tanımlayabiliriz. Öteki türler bizim kendi yaşantılarımızda haz, neşe, tatmin olarak sınıflandırabileceğimiz mutlu duygusal durumları da bilmektedirler. Önemli olan öteki hayvanlarında genelde haz verici olan ya da ne pahasına olursa olsun elde edilmesi ve tekrarlanması istenen zihinsel durumların farkında görünmeleridir. Her türün hoşa giden, rahatsız eden deneyimler ekseninde kendi sınıflandırmaları olabilir. Bunların bazıları bizimkilere benzeyebilir, bazıları ise tamamen yabancı gelebilir. Bunların neler olabileceğini ayrıntılarıyla keşfetmek geleceğin işidir. Şimdilik bizim bir uçta acı, sıkıntı, diğer uçta haz bulunan deneyimlerimize benzeyen bir şeyin en azından öteki bazı hayvan türlerinde de var olmasının akla yatkın olduğunu varsaymamız yeterlidir. Onların hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları durumlar olduğunu biliyoruz. Bazı şeylerin onlar için elde etme ya da onlardan kaçınma isteğinin tüm yaşamlarına egemen olacak kadar önem taşıdığını ve hedeflerine ulaşmak için ağır bedeller ödeyebileceklerini de biliyoruz. Ve yine kabanakın bulgularından biliyoruz ki onlarla bizim aramızda en azından bazı durumlardaki paralellik çok yakın. Öyle ki olan bitenin bir acı duygusunun ya da hazın bilinçli farkında olunduğuna dair küçük bir işaret olmadan duygunun davranışsal ve fizyolojik yönünün ortaya çıktığını yatsımak çok basit görünür. Öyle görünüyor ki öteki türlerin zihinlerinde neler olup bittiğini anlama hedefimize neredeyse ulaşmış gibiyiz. Bu bölümde duygular, önceki bölümde de düşünme konusunda topladığımız bulgularla bilincin karesine ulaşabilmek için olabildiğince hazırlıklı sayılabiliriz.